Ayrım 8, sayfa 145. Kaybolan gülüş. Bilinçsizce arka arkaya babam beni böyle görmemeli, babam beni böyle görmemeli diye mırıldanıyordu. Peşinde iki görevli asker ve annesi de geldi. Gülşen çiçek kızının gözyaşlarını görünce derin bir sızı duydu, içi yandı. Ama kendisini bırakmadı, kızını telkin etmeye çalıştı. Burada bunu yapma diye önce yalvaran, sonra adeta azarlayan bir ses tonuyla İrem'in gözyaşlarını engellemeye çalıştı. İrem stajyer avukattı. Üstelik Albay Dursun Çiçek'in yasal vekilliğini de kısa bir süre sonra üstlenebilecekti. Ama ne olursa olsun babasının kızıydı. Ve babası bir camın arkasında dokunamadığı, sarılamadığı bir hukuksuzluğun ötesindeydi. Hukukçu olarak babasının tutuklanacağını bir an bile düşünmemişti. Bu nedenle sorgu sırasında savcılığa gitme gereği bile hissetmemişti. Şimdi yaşadığı bu duruma inanmakta zorlanıyordu. Babasıyla arasına örüldüğüne inandığı hukuksuzluk duvarına çarpmıştı. Hem genç bir hukukçu hem de babasına aşırı düşkün bir kız evlat olarak yaşadıklarının bir kabus olduğunu düşünüyordu. 23 yıl içinde yaşadığı en kötü günün bugün olduğunu düşündü. Bir daha bu kadar kötü bir gün yaşamayacağım. Ama bugün ne kadar kötü olursa olsun babamın karşısında ıslak değil, gülümseyen gözlerle durmam gerek diye kendisini uyardı. Gözlerini sildi, gücünü yeniden topladı. Babasını görmeye, onunla konuşmaya ihtiyacı vardı. Bir gece önce yitirdiği, kendine has gülümsemesini buldu ve yeniden yüzüne yerleştirdi. Sonra içeri girdi. Babasının karşısına geçtiğinde gözyaşları içine akıyordu ve yüzünde gülümseyen bir maske vardı. Camdan hıçkırıklar. Sonra üç kişi gayet güçlü, sakin tavırlarla bundan sonra ne yapılması gerektiğini konuştular. Çiçek kızına soruşturmayı anlattı, sorulan soruları aktardı. İrem Çiçek sorulan soruları duyunca çok şaşırdı. Notlar aldı, yapılması gereken yasal başvuruları sordu. Yapılan itiraz başvurusunun detaylarını babasına aktardı. Görüşme böylece sona erdi. Görüşme bitince odadan çıktılar. O ana kadar sakin, güçlü, metanetli bir tavır içinde olan Gülşen Çiçek'in yüzü kapı önünde karardı. Daha kapıdan çıkar çıkmaz saatlerdir göz pınarlarını hapsettiği gözyaşlarını bırakıverdi. Sırtını duvara dayadı ve hastalığın kırmızı toprağına gözyaşlarını bıraktı. Teskin etme sırası bu kez İrem'deydi. İrem babasından gözyaşlarını sakladığını sanmıştı. Ama aslında çiçek kızının ağlayarak odadan çıktığını fark etmişti. İrem bunu bilmiyordu. İrem'in bilmediği diğer bir şey ise kendisi ayrıldıktan sonra babasının da gözyaşlarını tutamadığıydı. İrem gözyaşları içinde odadan çıkınca o dakikaya kadar kendisini tutan, gülümsemeye çalışan Albay Çiçek'in de yüzü gölgelenmişti. Dokunsalar ağlayacaktı. Ama eşi ve kızının karşısında her zamanki komutan görüntüsünü bozmadı. Görüşme bittikten sonra bir süre oturduğu sandalyeden kalkamadı. Kızının ağlayarak odadan çıkışı çok dokunmuştu. Yüreği acıyordu. Kızının yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Onun gözyaşları albayın günlerdir kırılmayan direncini kırmıştı. Yalnız kalır kalmaz bıraktı kendisini. Kızı ve eşini kendisinden ayıran cam duvara bakarak döktü gözyaşlarını. Yanakları çok uzun yıllardır gözyaşı ile ıslanmamıştı. Tuzlu, ılık gözyaşlarına dokundu. Bir yabancının gözyaşlarına dokunur gibi bir his duydu. İçi titredi. Aradan aylar geçti. Kızına o gözyaşına dokunduğu anı hiç anlatamadı. Sonra toparladı kendisini. Koğuşa dönecekti ve orada kendisini bekleyen, kendisinden güç ve moral almaya çalışan genç subaylar vardı. Yüzünü yıkadı ve koğuşa döndü. TV'den tahliye. Çiçek saat 18'e kadar silah arkadaşlarını dinledi. Önemli gördüğü konuları küçük kırmızı defterine not etti. Akşam karanlığı çökmeye başlarken ranzaya uzandı. Çok yorulmuştu. Biraz dinlenmek istedi. Gözlerini henüz kapatmıştı ki neşeli aykırışlar ile uyandı. "Komutanım, televizyonlar altyazı geçiyor, tahliye oldunuz." cümlesiyle bu sevinçli telaşın nedenini anladı. Ama emin olmak için televizyonun bulunduğu bölüme hızlı adımlarla yürüdü. Kendi gözleriyle gördü altyazıyı. Evet, söyledikleri doğruydu. Mahkeme itirazı kabul etmiş, tahliye kararı vermişti. Zaten tahliye edileceğini tahmin ediyor ve bunu bekliyordu. Ama yine de haberi bizzat dinleyince rahatladı. Özgür olduğunu, evine, eşine, kızına kavuşacağını düşündü. İrem'in yüzü geldi gözlerinin önüne. İrem gülüyordu. Bunu düşününce yüzü güldü ve tüm yorgunluğu bir anda son buldu. Dilekçelerle ayrıldı. Hastal'dan ayrılmak için hazırlığa başladı. Bu arada tutuklu subaylar kişisel dilekçelerini verdiler. Çiçek tüm dilekçeleri aldı ve Hastal'dan ayrıldı. Hastal'ı arkasında bırakmıştı. Hemen unutmak istedi. Ama tutuklu subayların anlattıklarını, isteklerini unutmadı. Dilekçelerini yerlerine ulaştırdı. Girişimlerde bulundu ve Hastal'da müfettişlerin inceleme yapmasını, oradaki sorunların tespit edilerek çözülmesini sağladı. Hastal tutuk evi Çiçek'in 18 saatlik tutukluluğun ardından daha yaşanabilir bir yere dönüştü. Koğuş yapıları, tek tip elbise sistemi gibi konularda yararlı sonuçlar elde edildi. Ama o subaylar Çiçek'in tahliyesinden bir yarar daha sağlamışlardı. O da mücadele azmiydi. Tıpkı Çiçek gibi mücadele ederek adaleti sağlayabileceklerine olan inançları güçlendi. Otobanda ters yön. Çiçek'in tahliye haberi ziyaret sonrası yola çıkan ve Ankara'ya gitmekte olan bir araçta da duyulmuştu. Albay'ın kızı ve eşi bir yakınlarının kullandığı özel araçla Ankara'ya dönüyorlardı. Bir sonraki çarşambaya kadar Dursun Çiçek'i ziyaret etme olanakları yoktu. Hukuksal itirazlarını yapmışlardı. Ankara'ya dönüp yeni yasal hazırlıkları bir an önce yapmaları gerekiyordu. Bu nedenle ziyaret sonrası hemen yola çıkmışlardı. İzmit yakınlarındayken tahliye haberini aldılar. Haber alır almaz geri dönmeye karar verdiler. O kadar sevinmişlerdi ki otobanda olduklarını unutmuşlar, ters yöne girmeye kalkışmışlardı. Kısa süre sonra kendilerini toparladılar ve ilk çıkışa kadar gidip oradan geri döndüler. İstanbul'a ulaştıklarında Çiçek Hastal'dan ayrılmıştı. Gözdağı mı? Dursun Çiçek'in tutuklanması silah arkadaşlarınca açıkça bir meydan okuma, reste karşılık verme olarak yorumlandı. Askeri mahkeme takipsizlik kararı vermişti. Belgenin gerçek olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını, belgenin karargah içinde hazırlanmadığı ilan edilmişti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ da sahte ve kağıt parçası diyerek net bir tavır ortaya koymuştu. Orgeneral İlker Başbuğ'un Albay Çiçek için ancak yeni kanıtlar bulunursa askeri mahkemede yargılanır demesine rağmen İstanbul Cumhuriyet Savcılığı fotokopi belgeyi kanıt saydı. Dursun Çiçek'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti ve mahkemede tutuklama kararı verdi. Bu durum askeri savcılığın kararının tanınmadığı ve dahası komutanın sözlerinin dikkate alınmadığı anlamına geliyordu. Askeri savcılığın aldığı kararda başbuğun meydan okuması da boşa çıkmış gibiydi. Tahliye. Albay Çiçek Hastal'da silah arkadaşları ile sohbete başladığı sırada avukatları tahliyesi için harekete geçmişlerdi. Tutuklamaya itiraz ettiler. 24 saatlik süre dolmadığı için tutuklama kararını veren mahkemeye yapılan itiraza ilişkin savcıların mütalaasını da alan mahkeme itirazı görüştü ve kararını verdi. Mahkemenin Çiçek'in tutukluluğunu kaldırması bazı basın organlarınca sürpriz olarak karşılandı. Önce kaçma şüphesi olmadığı ve delil karartma ihtimali bulunmadığı için tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği ilan edildi. Ancak daha sonra Çiçek'in bu gerekçelerin yanı sıra aslında delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Haberlerin ardı arkası kesilmiyordu. Kararı veren mahkeme üyelerinden Faik Saban'ın kardeşinin Albay Çiçek ile devre arkadaşı olduğu için böyle bir karar çıktığı da bazı basın yayın organlarında ileri sürüldü. Ancak bu iddia doğru değildi. Yine bir bilgi kirliliği yaratılıyordu. Çünkü hakim Saban'ın kardeşiyle Çiçek aynı devre değildi. Aralarında iki devre farkı vardı. Karşı davalar ve şikayetler. Albay Çiçek serbest kaldıktan sonra kendisini Hastal'dan eşinin ve kızının almasını çok istemişti. Ancak onların İzmit'ten dönüşlerine kadar cezaevinde kalması mümkün değildi. Bu nedenle kardeşini aradı. Kardeşi bir yakınlarını siyah renkli jipi ile Hastal'a geldi. Dursun Çiçek bu araçla Hastal'dan ayrıldı. Bir gün sonra bazı gazetelerde Çiçek'in jiple ayrıldığı, ardından da eşinin BMW marka araçla takip ettiği yolunda haberler çıktı. Bir albayın asker maaşıyla böyle iki aracı nasıl alabildiği sorgulanıyordu. Oysa Gülşen Çiçek o dakikalarda henüz İstanbul'a ulaşamamıştı. Yoldayken eşinin cezaevinden ayrıldığını ve kız kardeşinin evine geçtiğini öğrendi. İzmit'ten dönüşte Avrupa yakasına geçmeden doğrudan Anadolu yakasındaki kız kardeşinin evine geçti ve eşiyle burada kucaklaştı. Çiçek ailesinin sahip olduğu tek aracı ise Renault Laguna markaydı. O dakikalarda televizyonlarda tahliye haberini duyan Dursun ve Gülşen Çiçek'in yakınları, dostları da bu eve akın ettiler. Kalabalık bir dost grubu ile Çiçek ailesi sabahın ilk ışıklarına kadar sohbet ettiler. Ertesi gün öğle saatlerinde de tedavi görmek için İstanbul'da bulunan Dursun Çiçek'in annesini ziyaret ettiler. Çiçek ailesi hafta sonu Ankara'ya döndü. Birkaç günlük dinlenmenin ardından albay 6 Temmuz pazartesi günü işbaşı yaptı. Bu arada hiç zaman yitirmeden avukatı Mustafa Çevik aracılığıyla Taraf ve Star gazeteleri için suç duyurusunda bulundu. 14 Temmuz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusu dilekçesinde söz konusu belgenin 12 Haziran 2009 tarihli Taraf gazetesinde yayımlandığı, bunun üzerine Genelkurmay Askeri Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonunda belgenin sahte olduğunun ortaya çıktığı vurgulandı. Dilekçede belgeyle ilgili soruşturma sürerken Çiçek'in bu belgeyi düzenleyen kişi olduğu yönünde yayınlar yapıldığı ve hayatında hiç tanımadığı kişilerle ilişkilendirilerek iftiraya uğradığı ileri sürüldü. Çiçek bununla da yetinmedi. Kendisiyle ilgili maksatlı ve gerçek dışı bilgileri içerecek şekilde yayın yaptığını iddia ettiği bazı televizyon kanallarıyla ilgili gerekli tedbirleri almadığı gerekçesiyle RTÜK üyelerini görevi ihmal iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Ancak RTÜK üyelerinin yargılanması için Başbakan Erdoğan'ın izin vermesi gerekiyordu. Erdoğan bu izni vermediği için RTÜK üyeleri yargı karşısına çıkmadı. Hakim ve savcılara suç duyurusu. Çiçek yalnızca basın organlarını şikayet etmekle kalmadı. Hakkında tutuklama isteminde bulunan Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile tutuklanmasına karar veren Hakim Rüstem Er Yılmaz'ı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na HSYK'ya şikayet etti. Çiçek avukatı aracılığıyla HSK'ya verdiği dilekçede savcılar ve hakim hakkında tahkikat yapılmasını istedi. Dilekçede Ergenekon soruşturması kapsamında sorgulandığı sırada kendisi ve avukatınca imzalanan sorgu tutanakları ile nöbetçi hakimce hükmedilen gerekçeli tutuklama kararının kendilerine verilmediğini de kaydeden Çiçek, yalnızca gerekçeli kararın hüküm kısmının okutulduğunu, hakkındaki tutuklama kararına itiraz dilekçesinin de gerekçeli karardan bir haber yazıldığını savundu. Tutanaklar ile gerekçeli tutuklama kararının verilmemesiyle savunma ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunan Çiçek, geçerli bir delil olmamasına rağmen tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin maddi ve manevi yönden mağduriyetine yol açtığını ileri sürdü. Çiçek dilekçede soruşturma evrakını tarafımıza vermeyen, başta İstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz olmak üzere soruşturmaya katılan diğer savcılar ile itiraz hakkımızı engellemek amacıyla gerekçeli tutuklama kararını şahsıma ve avukatıma vermeyen Hakim Rüstem Er Yılmaz hakkında bu şikayetimizin incelenmesini ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim dedi. Öz'ün telefon kayıtları. Çiçek Zekeriya Öz hakkında Adalet Bakanlığı'na daha sonradan 4 kez şikayet dilekçesi verdi. Bu şikayetlerinin temelinde Öz'ün ifade sırasında adliyeden ayrılıp sonra yeniden gelmesiyle ilgili ilginç bir iddia yer aldı. Çiçek Öz'ün bu süre zarfında nereye gittiği, kim ya da kimlerle görüştüğünün belirlenmesi, bu sırada yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarının ve dökümlerinin incelenmesi talebinde de bulundu. Hayatı boyunca neredeyse mahkeme yüzü görmeyen, devletin hukukunu ve bekasını sağlamak üzere görev yapan, meslek hayatı boyunca 60'dan fazla takdir alan Albay Dursun Çiçek yaşadıklarına inanamıyordu. Bu belgenin ortaya çıkması ve hakkında yasal takibat yapılması sonrasında adeta mahkemelerin yolunu ezberledi. Hakkında yazılanlar söylenenler ile ilgili 26 ayrı dava açtı. Tazminat ve suç duyurularının sayısı kadar da tekzip davası açtı. 40'dan fazla davada davacı oldu. Avukatı Mustafa Çevik'in yetişemediği davaların birçok ayrıntısıyla stajyer avukat kızı İrem Çiçek ile birlikte bizzat Çiçek'in kendisi de ilgilendi. Yasama hamlesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gece yarısı operasyonu. Ergenekon savcıları elbette kendilerine ulaşan belgenin gereğini yapmak istiyordu. Ancak mevzuata takılıyorlardı. Dursun Çiçek muvazzaf bir askerdi. Belgenin hazırlandığı yer askeri bir alandı. Dahası Genelkurmay karargahının ta kendisiydi. Ve bu belgenin aylardır kamuoyunu bu kadar meşgul etmesinin nedeni de buydu. İsnat edilecek suç da askeri bir konuydu. Bu durumda yargılama yeri askeri yargıydı. Konunun sivil yargı alanına girmesi için hukuksal bir dayanak yoktu. Yargıya yasama desteği gerekiyordu. Hükümet harekete geçti. Hamle bir gece yarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında geldi. 26 Haziran 2009 gündüzü ile de gecesi ile de ilginç bir gündü. Orgeneral İlker Başbuğ'un ünlü basın toplantısını yaptığı ve belge için kağıt parçası dediği gündü. Aynı gün Çiçek'in İstanbul savcılarınca sorguya çağrıldığı da duyuldu. Ve aynı günün gecesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Genel Kurulu'nda ilginç saatler ve iktidar partisinin muhalefet partilerini oyuna getirdiği tuhaflıklarla dolu anlar yaşandı. 26 Haziran gecesi TBMM'de gece yarısı gözlerden kaçırılan bir önerge ile askeri kişilerin sivil yargıda yargılanmasını öngören bir düzenleme geçti. Muhalefet gece yarısı adeta uykuya yatırıldı. Geçen düzenlemenin ne olduğu ancak bir gün sonra öğlen saatlerinde parlamento muhabirlerinin haberleriyle fark edilebildi. Çiçek sivil yargıya gitsin. Önerge ile Türk Ceza Kanunu'nda TCK değişiklik yapıldı. Değişikliklerin gerekçesi Avrupa Birliği normlarına uygunluk sağlamak olarak açıklandı. İlk olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun CMK 3. maddesine şu fıkra eklendi. Barış zamanında asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerin yargı yetkisine tabi bir suçu tek başına veya asker kişilerle işlemesi durumunda asker olmayan kişilere ilişkin soruşturmalar Cumhuriyet savcıları, kovuşturmalar ise adli yargı mahkemeleri tarafından yapılır. İkinci önerge ile ise devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlardaki yargılama usullerini düzenleyen CMK'nın 250. maddesine değişiklik getirildi. Bu durumda asker kişilerin savaş ve yönetim halleri dışında özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin görev alanlarına giren suçları işlemeleri durumunda yargılamaları bu özel savcıların görev alanına geçecekti. Özel yetkili ağır ceza mahkemesi Ergenekon davası gibi davaları yürüten mahkemelerdir. Bunların savcıları da tıpkı Ergenekon savcıları gibi özel yetkili savcılardır. Mevcut durumda asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak ve askeri mahallerde işledikleri suçlarda yargılama yetkisi askeri mahkemelerde bulunuyordu. Bu nedenle belge ile ilgili yargılama süreci askeri savcılıkla başlamış ve belgeye ilişkin takipsizlik kararı bulunduğu için Ergenekon savcıları belgeye ilişkin bir suçlama yapamamıştı. Dursun Çiçek'e terör örgütü üyeliği suçlamasında bulunulmasının ardından da bu yasal sıkıntı bulunuyordu. O gece yarısı operasyonunda bir ayrıntı doğrudan Çiçek'i ilgilendiriyordu. Bu ayrıntı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde yapılan bu değişikliğin halen devam eden soruşturma ve davalarda da uygulanacağına dairdi. Bu da doğrudan Çiçek ve belgeyi kapsıyordu ve bu nedenle basında Çiçek Yasası adı verildi. Muhalefet uyutuldu. Bir gün sonra ortalık karıştı. Ancak olan olmuş, düzenleme TBMM'den geçmişti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kendisine sevk edilen ve 15 gün içinde inceleyip karar vermesi gereken değişiklikleri Temmuz ayının ilk haftası içinde onayladı. Ancak bu arada oyuna muhalefet de katıldı. Muhalefetin hamlesi CHP'den geldi. Gece yarısı operasyonunda uyuduğu için eleştirilere hedef olan CHP, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve sonuç aldı. Mahkeme anayasanın askeri yargılama ile ilgili maddesine aykırı bularak bu düzenlemeyi iptal etti. Ama tartışmaları bitmedi. Parlamentoda hem o geceyi hem de bir gün sonrasındaki gelişmelerin büyük bölümünü yaşamış biri olarak bir süre sonra bir yazı yazmış ve çalıştığımız basın kuruluşunda yayınlamıştık. Bu yazı aslında olayın perde arkasına ilişkin birçok ipucunu da veriyordu. AKP'nin dimyat yolculuğu. Askere sivil yargı ile ilgili gece yarısı operasyonu ile TBMM Genel Kurulu'nda geçen ve ardından CHP'nin başvurusuyla Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen düzenlemenin kavgası hala sürüyor. Ama kavga asker baskısıyla muhalefet geri adım attı filan diye polemik üzerinden yapılıyor. Gözden kaçan çok önemli bir nokta var. AKP bu gece yarısı operasyonu ile askeri yargılama sürecinde bir adım ileri atacağım derken iki adım geri gitti. Mevcut düzenlemeyi adeta felç etti. Gece yarısı muhalefeti de Tonga'ya düşürerek geçirilen önerge ile asker kişilerin sivil yargıda yargılanmasının önü açılmak istendi. Mevcut düzenlemede asker ve sivil kişiler birlikte suç işlerlerse dava sivil yargıda görülür şeklinde bir ibare vardı. Bir adım daha ileri gitmek istediler. AKP gece yarısı operasyonu ile askerlerin tek başına olduğu suç iddialarının da sivil yargının yetki alanına alınmasını sağlamak istedi. Muhalefeti adeta uyutarak yapılan bu düzenleme, uyuduğu iddia edilen o muhalefet tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme düzenlemeyi iptal etti. Ama iptal ederken yalnızca halinde ibaresini iptal etmedi. Buna bağlı olarak savaş hali ve sıkı yönetim ibarelerini de iptale ekledi. Sonuçta şöyle bir durum çıktı ortaya. Asker ve sivil kişilerin birlikte suç işlediği iddialarında asker kişiler askeri yargıya havale edilecek, sadece askeri kişiler varsa zaten askeri yargıya havale edilecek. Bu da ister Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyin, ister attıkları taş kendilerini vurdu deyin, isterseniz de AKP kendi ayağına sıktı diye yorum yapın. Hepsi uyar. Ama AK Parti'nin çıkıp şimdi mağdur rolü oynaması uymaz. Şimdi bir de o gecenin perde arkasına bakalım. İddia o ki muhalefet ile uzlaşı varmış. O gece muhalefet ile yapılan uzlaşı görüşmelerinin içinde sadece milletvekili emeklilik haklarının düzenlenmesi konusu görülüyor. Sivil yargılama önergesi ile ilgili hiçbir öneri gelmediği, muhalefetin o geceki nöbetçi grup başkan vekilleri tarafından net bir dille açıklanıyor. Bunun aksini gösteren hiçbir emare de yok. Sonraki günlerde bizzat başbakanın muhalefete yönelik uyumasaydınız, baskına hazır olsaydınız diye gülümsemelerle karşılanan söylemleri de uzlaşı arayışı bulunmadığını gösteriyor. Başkanlığa verilen önergelerde veriliş saatleri muhakkak yer alır. Bu önergede veriliş saati de yok. Bir başka iddiada uyuyan muhalefetin bir gün sonra TBMM'ye gelen iki generalin tehdidiyle uyandığı yolunda. TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda MSB, Genelkurmay Başkanlığı Kanunlar Kararlar Dairesi'nden görevli ve sürekli olarak TBMM'de görev yapan iki rütbeli isim var. Biri Tuğgeneral Orhan Köklü, diğeri Binbaşı Murat Yaman. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde askeri ilgilendiren hemen her konuda görüş bildirmek, katkı sağlamak amacıyla sürekli olarak görev yapıyorlar. Daha birkaç gün önce tam gün yasa tasarısı görüşülürken Sağlık Bakanı'nın arkasında oturuyorlardı. Gece yarısına doğru 24 civarı Sadullah Ergin'in bu iki askere sizinle ilgili askeri bir düzenleme filan yok, size gerek yok, gidebilirsiniz dediği ve böylece askeri gözlemi ortadan kaldırdığı bilgisi var. Eğer bu iddia doğru ise askeri gönderip muhalefeti uyandırmanın mantığı olur mu? Yani bir uzlaşı arayışı olduğunu gösteren hiçbir işaret yok. O gece ve sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydim. Görüşmeler saat 03.06'da tamamlandı. TBMM TV kayıtlarında da var. Önergeye muhalefetten olumlu oy veren bir tek kişi görülmüyor. Öğle saatlerinde TBMM lokantasında Binbaşı Yaman ile karşılaştım. Dün gece geçen önergeden haberiniz var mı diye sordum. Önemli bir değişiklik getirmiyor o dedi. Yanıldığını söyledim. 10 dakika sonra MSB komisyonundaki odasında önerge metinleri üzerinde çalışırken buldum. Kafamı karıştırdın dedi ve o saatten sonra olayın boyutları hakkında bilgi sahibi oldu. Gece çalışan milletvekilleri de öğleye doğru geldi meclise ve hala birçoğu geçen önergenin ne içerdiğinin farkında bile değildi. Yani askeri bir gece yarısı ya da şafak baskını olması zamanlama itibariyle mümkün görülmüyor. Zaten ardından TBMM tatili başladı. Sanıyorum gece Sadullah Ergin ve Başbakan'ın telefon trafiği ile yürüttüğü bir operasyondu bu ve muhalefeti oyalamak için milletvekili emeklilik haklarında yapılacak iyileştirme ile ilgili önerge yem yapıldı. O gece CHP'li Okay Baykal ile defalarca bu konuda konuştu ama bir defa bile askere sivil yargı önergesi gündeme gelmedi. Şimdi Anayasa Mahkemesi bu değişikliği iptal etti ama uyuttuk geçirdik. Uyuduk el altından geçirdiler. Uzlaşı vardı yoktu. Uyumasaydınız kardeşim asker baskı yaptı gibi tartışmalar hala bitmedi. Ama yazının başına biten bir şeyden söz ettik. Artık o düzenleme eskisinden de geriye gitti. Artık üniformalıyı sivil yargıya götürme işi tümüyle bitti. Ve bunun sebebi de el altından yasa yapma uyanıklığı. Özalvari uyanıklık ile yasa değişikliği yapmak elbette mümkün ama sicilinde laikliğe karşı eylemlerin odağı olmaktan dolayı ceza bulunan bir parti yaparsa işte böyle bir sonuç çıkabiliyor. O sicili imzalayan yüce mahkeme bu tür uyanıklıklara da geçit vermiyor. Mevzuat tıkandı. Konuyu sivil yargıya taşıyabilmek, askeri yargıyı devre dışı bırakmak için yapılan bu önemli hamle, Anayasa Mahkemesi'nden döndükten sonra yapılacak pek bir şey kalmamış gibi görünüyordu. Zaten böyle bir yasal değişikliği yapmak için bir gerekçede bulunması gerekiyordu. Belge bulunmaz fırsattı. Cemaate yaptığı hizmetlerin yanı sıra böyle bir yasal düzenlemenin de gerekçesi oldu. Belge ve Çiçek ile ilgili tartışmalar arasında kamuoyuna bu değişikliğin haklı ve gerekli olduğu mesajları da verilmişti. Gelinen noktada kopya bir belge, belgenin gerçek olmadığına dair bir askeri yargı kararı, imzanın gerçek olabileceğine dair emniyetin raporuna karşılık askeri savcılıkta bulunan ve fotokopi belgeden imza tespitinin mümkün olmadığı görüşlerini içeren raporlar vardı. Buna rağmen sivil yargıda ifadesi alınıp nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karşın bir gün içinde tutukluluğu mahkemece kaldırılan Dursun Çiçek'e yönelik yeni bir delil bulunması da güçtü. Mevzuat değiştirilmesi halinde olay sivil yargıya taşınacaktı ama o da Anayasa Mahkemesi duvarına çarpmıştı. Kim yargılayacak? Zaten daha ilk günden itibaren bu belge ile ilgili yargısal sürecin askeri mi yoksa sivil yargıda mı olduğu tartışması da yapılıyordu. Bu tartışmaya Dursun Çiçek'in kızı İrem Çiçek de katılmıştı. Babası için askeri yargı mı yoksa sivil yargı mı yetkili olduğu konusunda ayrıntılı bir inceleme yaptı. İrem Çiçek yetkinin askeri yargıda olduğuna ilişkin görüşünü şöyle aktardı. Askeri mahkemeler kuruluş ve yargılama usulü kanunu gereğince askeri mahkemeler asker kişilerin askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlarla ilgili olarak görevlidir. Dursun Çiçek'in üzerine atılı suç askeri mahalde bir emir komuta zinciri içerisinde işlendiği iddiasıyla soruşturmaya konu olmuştur. Söz konusu soruşturmanın askeri savcılarla yürütülmesi gereği açıktır. Her ne kadar Dursun Çiçek'in üzerine atılı suçun tanımı askeri ceza kanunundan değil de Türk Ceza Kanunu'nda TCK ifade edilse de bu konuda ilgili uyuşmazlık mahkemelerinin kararları gereğince de askeri savcıların yetkili olduğu şüphesiz ve kesindir. Ancak asker kişilerle sivil kişilerin ortaklaşa işledikleri bir suç mevcutsa ve yine işlenen suç TCK'da tanımlanmışsa bu durumda sivil mahkemelerin yetkili olduğu uyuşmazlık mahkemeleri kararlarıyla da sabittir. Bugün geldiğimiz aşamada Dursun Çiçek'in davasının ve irticayla mücadele eylem planı isimli belge hakkındaki soruşturmanın Erzincan davası ile de birleştirilmek istenmesinin ardından da bu yetki sorununu yaratacağı sıkıntıdan kurtulmak yatmaktadır. Sözde ihbarcılarla ve gizli tanıklarla hazırlanan iddianamelerin ve kişilerin üzerine atılan suçlamaların hukukla bağlantılı yanı yoktur. Bir gün gerçekler tüm somutluğuyla ortaya çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki iyi insanların arkasında görünmeyen orduları vardır. Savcıların yetki mütalası. Bu tartışmaya ilişkin en net ifadelerden biri de askeri savcılığın 24 Haziran 2009 tarihinde verdiği takipsizlik kararı metninde yer alıyordu. Karar metninde yetki tartışmasına ilişkin ifadeler İrem Çiçek'in söyledikleriyle de uyuşuyordu. Askeri mahkemelerin görevi As-Yuk'un genel görev başlıklı 9. maddesinde düzenlenmiştir. Maddeye göre askeri mahkemeler kanunlarında aksi yazılı olmadıkça asker kişilerin askeri olan suçları ile bunların asker kişiler aleyhine veya askeri mahallerde yahut askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. Askeri mahkemelerin görevine giren suçlar ASCK'da düzenlenen suçların yanında bu kanunun diğer kanunlara atıf yaptığı suçlardır. Örneğin ASCK'nın 54. maddesinde TCK'nın 765 sayılı TCK'nın 125.'den 145. maddeye kadar olan maddelerinde düzenlenen suçlara atıf yapılmaktadır. 5237 sayılı TCK'nın 1-6-2005 tarihinde yürürlüğe girmesinden sonra bu atıf yeni TCK'nın 300. maddesinden başlamak üzere 765 sayılı TCK'da düzenlenen suçların karşılığı olan maddelere atıf olarak uygulanmaktadır. Benzer bir atıf ASCK'nın 144. maddesinde de bulunmaktadır. Genelkurmay Başkanlığı'nın soruşturma emri 12 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan haber ve habere konu irticayla mücadele eylem planı hakkında verilmiştir. Soruşturma emrine konu olan haber içeriğinde söz konusu belgenin Genelkurmay Harekat Başkanlığı Bilgi Destek Dairesi 3. Bilgi Destek Şubesi'nde şube müdürü olarak görevli Deniz Piyade Kurmay Albay Dursun Çiçek tarafından hazırlandığı ve imzalandığının iddia edildiği görülmektedir. Soruşturma emri çerçevesinde askeri savcılığımızca yapılacak soruşturmanın öncelikle belgenin genelkurmay karargahında Albay Dursun Çiçek veya başka bir askeri personel tarafından hazırlanıp hazırlanmadığı, bu konuda emir verilip verilmediği, belge içeriğinin ve belgenin doğru olup olmadığı, devletin güvenliğine ilişkin herhangi bir belge üzerinde tahrifatla sahtecilik yapılıp yapılmadığı, tahsis olunduğu yerden başka bir yerde kullanılıp kullanılmadığı, hileyle alınıp alınmadığı veya çalınıp çalınmadığı hususlarına ilişkin olacağı değerlendirilmiştir. AS-YUK'un 9. maddesi kapsamında iddia konusu eylemlerin askeri mahalde, asker kişi veya kişiler tarafından işlenmiş bir suç olduğunun belirlenmesi halinde, yargılama görevinin askeri mahkemeye ait olacağı kuşkusuzdur. Diğer yandan eylemin ASCK'nın 54. maddesinin atfıyla TCK'nın 326. veya bu bölümce düzenlenen diğer suçları oluşturması halinde de yargılama görevi askeri mahkemeye ait olacaktır. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığınca soruşturma emri verilen olay hakkında yargılama görevinin Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesi'ne, dolayısıyla soruşturma görevinin de Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığına ait olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Yargısal yetki ile ilgili askeri savcılığın bu görüşleri hem karar metninde yer aldı hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat giden askeri savcılar tarafından aktarıldı. Ancak İstanbul savcıları belgenin kendilerini yürüttüğü bir operasyon sırasında kendilerinin yaptırdığı bir aramada ele geçirilmesinden hareketle belgeyi soruşturmakta kararlıydı. Sivil savcılar bu yetki tartışması nedeniyle doğrudan belgenin kendisini değil, bu belgeyi hazırlayarak Dursun Çiçek'in terör örgütüyle bağlantılı olduğu savını soruşturuyordu. Bu nedenle de yetkinin kendilerinde olduğunu düşünüyordu. Ancak sivil yargılama alanını genişletme girişimi sekteye uğrayınca bir bekleme süresine girildi. Yeni bir hamle için herkes beklemeye çekildi. Terfi hamlesi. Bu arada Yüksek Askeri Şura yaş toplantısı gelip şattı. Albay Çiçek'in amiralliğe terfi ettirilip ettirilmeyeceği gündem konusu oldu. Terfi ettirilmesinin komuta kademesinin Çiçek'e destek verdiği, terfi ettirilmemesi halinde ise karargahın Çiçek'ten desteğini çektiği şeklinde yorumlanacağı biliniyordu. Çiçek terfi etmedi. Bunun üzerine tartışmalar başladı. Genelkurmay Başkanlığı belki de tarihinde ilk kez yapmadığı bir terfinin gerekçesini açıklamak zorunda kaldı. Ve tarihinde ilk kez bir albayın terfisine ilişkin bir açıklama yaptı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda sadece bir adet deniz piyade amiral kadrosu mevcut olup bu kadroya 2008 yılında bir terfi yapılarak atama yapılmıştır. Bu nedenle boş kadro olmadığından bu yıl deniz piyade için kontenjan ayrılmamış, dolayısıyla bu sınıf mensupları Yüksek Askeri Şura'da değerlendirilmemiştir. Ve dönemin Genelkurmay 2. Başkanı'nın verdiği bir demeç ile Çiçek'e olan desteğin devam ettiği de ilan edildi. Çiçek de yaptığı şikayetler, açtığı davalar ile yaralarını sarmaya çalıştı. Çiçek için 2 aya yakın süren keşmekeş günleri geride kalacak gibi görünüyordu. Yaz gelmiş, tatil günleri gergin günlerin yarattığı sıkıntıların atılmasını sağlamıştı. Marmaris tatilinden sonra döndüğü Ankara'da sonbaharda kendisini mutlu edecek bir atama ile karşılaştı. 7 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda daire başkanlığına atandı. Bu bir üst görevdi. Hakkındaki suçlamalar karşısında bunalan ve hayatının en zor günlerini yaşayan Çiçek için bu bir ödüldü. Komutanlarının desteği sürüyordu. Genelkurmay bu terfi ile bir hamle daha yapmıştı. Ancak henüz oyun tahtası kaldırılmamıştı. Ortadaydı ve terfi hamlesiyle mutlu olan Çiçek'i üzen adli tıp raporunun hemen ardından yeni bir hamle geldi. Üstelik de oyunun tüm dengelerini değiştirecek, Çiçek'i daha zor günlere götürecek bir hamleydi. Ve bu hamle tam da Anayasa Mahkemesi'nin askere sivil yargı değişikliğine ilişkin CHP'nin yaptığı iptal başvurusunun görüşüleceği güne denk geldi. O hamle ihbar mektubu ıslak imzalı orijinal metnin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırıldığının gazete manşetlerine taşınmasıydı. Anayasa Mahkemesi'nin toplantısı gazetelerde ihbarcının mektubunun altında tek sütuna mahkum kaldı. Mahkeme ihbar mektubu ile çalkalanan gündem arasında bu davayı görüşmeyi erteledi. Tabii ki bu rastlantıda kimsenin dikkatini çekmedi.